Ayrım 22. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme Tanrı'nın vuruşu. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 259. Karmatilik nedir, ne değildir? Önce şunu söyleyelim. Karmatilikle ilgili ayrıntılı bilgileri Hallaç adlı kitabımızın 3. bölümünde vermiş bulunuyoruz. Burada hareketin temel karakterini tespit eden birkaç satırlık bir bilgi vermekle yetineceğiz. Hicri 270 yılında Zenç isyanından yakasını henüz kurtarmış olan Abbasi devleti, bundan kısa bir süre sonra Karmati isyanlarıyla boğuşmak zorunda kaldı. Sebep açıktır. Abbasi yönetiminin zulüm ve çürümüşlüğü artarak sürüyordu. Mağdur ve mazlum kitlelerin sessiz kalması mümkün olamazdı. Bu noktadan bakıldığında toplumcu bir isyan olarak Karmatiliği, Zenç isyanının bir devamı sayabiliriz. Değişen sadece patent olmuştur. Kaynakların verdiği bilgilere bakılarak Zenç hareketiyle Karmati hareketin organik bir bağa sahip olundukları da söylenebilir. Nitekim hareketin zamandaşı olan Taberi'ye göre Zenç isyanının lideri Sahibu Zenç ile Karmati isyanının lideri Hamdan bin el-Eş'as Küfe'de görüşmüştür. Taberi 10 Taksim 27. Bu organik bağı iyice öne çıkaran Masignon, Karmatili Zenç isyanının devamı olan sosyalist bir hareket olarak görmektedir. Hareketin toplumculuğu onun hem temel karakterini hem de amacını ifade etmektedir. Bu toplumculuk vurgusu öylesine önemlidir ki otorite bir araştırıcı şunu söyleyebilmiştir. Karmatiler için kapitalizm ve özel mülkiyetle mücadele Allah'ın emridir. Arif Tamir, Karamıta 56. Böyle olunca da Karmatiliğin amacı şöyle ifade edilmek gerekir. Radikal sosyalist bir din devleti kurmak. Bu devlette herkes çalışacak, emek egemen olacak ama aç ve muhtaç tek kişi olmayacak. Karmati felsefe, Kur'an'ın varoluş diyalektiğinin temeline koyduğu ve ısrarla gündeme getirdiği müstazaf müstekbir veya müstazaf mütref çekişmesinde diyalektiğin ezilenler kısmını yani müstazafları temsil ediyordu. Karmatiler bunu açıkça ilan etmekteydiler. Bu anlayış onlarda öylesine iman ve hayat tarzı haline gelmişti ki öldürülen Karmati, dayı ve mücahitlerin üstünden Kur'an Kasas suresi 5. ayetinde yazılı olduğu sayfalar, parşömenler çıkıyordu. Kasas 5, ezenler, ezilenler diyalektiğinde Allah'ın ezilenlerin yanında olduğunu, onların başarılarını istediğini bildirmektedir. Karmati savaşçılar bu ayeti Allah'ın onları teyit ve tebcilinin bir belgesi olarak ve bir koruyucu kozmik muska gibi sürekli üstlerinde taşıyorlardı. Bakınız İbnül Esir 8 Taksim 187. Abbasi Arap İmparatorluğunu 100 yıla yakın bir süre rahatsız eden bu hareket, bir başlık koymak gerekirse gizli, mistik, sosyalist bir düşünce ve siyaset hareketidir. Zenç hareketinin aksine Karmatilik, yerel bir isyan olayı değil, İhvanus Safa gibi bir fikir ekolünü yaratmış olan evrensel bir devrim ocağıdır. Karmatilik bu nitelikleriyle kendinden sonraki tasavvufi ekolleri, ahilik, fütüvvet, aptallar hareketi olduğu kadar, din merkezli sosyalist ayaklanmalara da öncülük etmiştir. Türk İslam tarihinde karmatilik etkisini özellikle Babai ve Simavnalı isyanlarında görmek mümkün olabilmektedir. Ne var ki bu son iki hareket, düşünce potansiyeli ve gizli diplomasi sanatı açılarından karmatiliğin yanında çok basit kalan yerel hareketlerdir. Karmatilik, İslam tarihinin kendinden sonraki sürecine fikri açıdan damga vurmuş muhteşem bir felsefi hareket olarak da seçkinleşmektedir. Karmatilik bu yönüyle tarihin en büyük düşünce ve siyaset aksiyonlarından biridir. Felsefi çatısını İhvan-ı Safa risalelerinde bulduğumuz karmatilik, egemen fikir ve inanç açısından elbette ki Şii İsmaili bir yapı arz etmektedir. İhvan-ı Safa kadrosu, İsmaililikteki dini omurgayı korumakla birlikte ona bir felsefe ilave yapmışlardır ki bu Yunan felsefesidir. Karmati devrimin dayandığı temel Kur'an beyinelerinden biri de Ali İmran suresi 103. ayettir. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın. Fırkalara bölünüp parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz. Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz. Sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki doğruya ve güzele yol bulasınız. Bu uygulamanın Ebu Zer'in mücadelesini verdiği idealin hayata geçmesi olduğunu ilave etmeliyiz. Uygulamayı karmatilerin dayandığı ayetten çok daha açık ve net biçimde ifade eden ayet, Ebu Zer'in dayandığı şu beyinidir. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin. Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki derin derin düşünebilirsiniz. Bakara 219. Dayanılan ayet hangisi olursa olsun, gerçek şu ki, karmati devrimin getirdiği uygulama sonunda herkesin karnı doydu. Aç ve çıplak kalmadı. Ortak bir refah seviyesi tutturuldu. Tarihçi Makrizi, ölüm 845, Taksim 1442. Karmatilere onca saldırısına rağmen şunu itiraf etmek zorunda kalıyor. Her köye sorumlu bir dahi atamışlardı. Köyün ihtiyaç fazlası bütün malları bu güvenilir dahinin kontrolünde bir araya getirilirdi. İnekten koyuna, süs eşyasından alet edevata kadar her şey. Sonra bu toplananlardan çıplaklar giydirilir, yoksul olanların ihtiyaçları giderilirdi. Karmatiler aralarında yoksul, aç, güçsüz, ezilen insan bırakmamışlardı. Her birey iş ve sanatında daha başarılı, daha iyi kazanır duruma gelmek için bütün gayretini sarf ederdi. Hedef işinde en başarılı adam olmaktı. Kadınlar da dokuma, örme vesaire yoluyla elde ettiklerini ortak birikime katarlardı. Hatta çocuklar bile tarlalarda zararlı kuşları kaçırarak kazandıklarını getirip teslim ederlerdi. Bireylerin özel mülkiyetinde sadece kılıçları ve diğer silahları vardı. Makrizi, İttihaz 1 Taksim 220. Devrimci karmati faaliyet her şeyden önce gizli bir istihbarat faaliyeti olarak algılanmıştır. Bir sufi düşünür olmasına rağmen Hallacı Mansur'un bile karmati davet faaliyetleri söz konusu olduğunda bu şifreli muhabereye sıkıca bağlı kaldığını görüyoruz. Burada şu noktaların altını öncelikle çizelim. Tüm dâiler, davetçiler, karmat, mübellikler, halk arasında sadece kod adlarıyla bilinirdi. Haberleşme ve genel mekanlardaki anlaşmalar, cifir ile yani harflere verilen özel numaralar kullanılmak suretiyle yapılırdı. Günümüzde kullanılan şifre, cifir sistemi, karmatilerin eseridir. Kaynaklar, şifre ile haberleşmeyi tarihte ilk kullanan kişinin, karmatilerin liderlerinden biri olan Abdullah bin Meynun El-Kaddah Kod adlı karmat lider olduğunu bildiriyor. Veli 72-73. Gizliliğe oturan bir siyasal hayatın elemanlarının çok sağlam karakterli, gözü pek, vefa ve sadakatta zirve kişiler olmaları gerekir. Biyografilerini ve eserlerini tetkik ettiğimizde, karmatilerin bu niteliklere sahip insanlar olduklarını görüyoruz. Gizlilik, sadakat ve cesaretle birlikte olursa sonuç verir. Karmat davetçilerde bu nitelikler en ileri derecede mevcuttu. Ebu Zer mesajına göre yaşanan hayat, karmat topluluklar tam sosyalist bir hayat yaşarlardı. Bu hayat, sahibi Ebu Zer'in hayalindeki kuransal hayatın bir denemesi olarak görülebilmektedir. Herkes çalışmak zorundaydı. Küçük çocuklar bile en azından ekinlere musallat olan kuşları kaçırmak için çalışırlardı. Mülkiyet sadece teçhizat ve kılıca hastı. Her mıntıkada toplanan nimetleri dağıtan bir görevli bulunurdu. Yoksulları asla ilgisiz bırakmazlardı. Esasen karmati toplumda yoksul yoktu. Sadece daha fazla üretenler vardı. Bireyin ihtiyacı dışında kalan her türlü mamul ve mahsul, kamuya infak için derlenir. Bakara Suresi 219, gereğince ihtiyacı olanlara dağıtılırdı. Onların ihtiyacı dışında kalan ise başka toplumsal değerler üretmek için kullanılırdı. Yani yatırıma dönüştürülürdü. Geleneksel saltanat dinciliğinin iftiraları. Karmati devrim öncülerinin Ebu Zer gibi peygamberden gelen aklanma ve kutsanma beratları yoktu. Onun için Ebu Zer'in aksine onlara hem kılıç çekildi hem de akıl almaz biçimde din dışı ilan edildiler. Bugünden baktığımızda bu yapılanların tümüyle iftira ve zulüm olduğu tespit ve ilan edilmektedir. Ama olan olmuş, tarih ve insanlık büyük kayıplara uğramıştır. Radikal bir Kur'an sosyalizminin filozof, diplomat ve eylemci kadrosu olan karmatiler, tarihin en acımasız ve sınır tanımaz iftiralarına maruz bırakıldılar. Temel sebepler ikidir. 1. Arabizme karşı oluşları. 2. Mülk kavramını Ebu Zer zihniyetiyle, yani radikal toplumcu bir anlayışla değerlendirip gerekli devrimleri yapmaya kalkmaları. Karmatilere iftira kampanyasında başı çekenler, Arapçılık uğruna kendi inanç önderi İmam-ı Azam'a bile kötülük etmekten çekinmeyen Emevici Sünniler olmuştur. Arapça Emeviciliği dinleştiren ve fiiliyatta Muhammed'i Muaviye'nin bir türlü üstüne çıkaramayan bu saray ulemasının karmati felsefeye Arapçılık uğruna attığı çamur, reva gördüğü saldırı, Engizisyon tarihinde bile eşine az rastlanır türdendir. Bu zulüm ve iftiraları şu başlıklar altında toplayabiliriz. İnsan unsurunun yanlış tanıtılması. Karmatiliğin insan unsuru, iftira odaklarının söyledikleri gibi, İran milliyetçiliğini egemen kılmak isteyen, Sasani milliyetçileri veya İslam'ı içlerine sindirememiş inançsızlar zümresi değil, ezilen, sömürülen, insan muamelesi göremeyen mazlum, mağdur kitlelerdir. Büyük çoğunluğu mevalidir. Bunları Şii, Alevi, Arap ve Nebati, işçi, esnaf zümreleri izler. Sünni iddianın aksine bu kitlelerin hedefleri Arapları ezmek değildi. İrinleşmiş bir sosyal düzeni yıkmak ve hilafeti adaletin esas mümessili olacaklarına inandıkları kadrolara teslim etmekti. Evet, İsmaili karmati siyaset Arapların yönetimden uzaklaşması için mücadele etti. Ama bu mücadelenin gerekçesi egemenliği İranlılara vermek değil, Arap zulmüne son vermekti. Karmatiler, mesela Hallacı Mansur, bu amaç uğruna zulme karşı çıkmayı kabul eden herkesle beraberlik kurmuştur. Sünni saltanat uleması, işin bu yanına hiç değinmeden meseleyi din kulvarına çekiyor ve işi din-iman savunuculuğuna getiriyor. Ahlaksal yapılarının yanlış tanıtılması. Sünni kaynakların iftiraları aksine Karmatiler son derece afif, temiz, çalışkan, okuyup yazmada ileri seviyelerde, aile hayatına büyük önem veren insanlardı. Birden fazla evliliğe çok zorunlu haller dışında hemen hemen hiç başvurmazlardı. Bu konuda ayrıntılar için bakınız Mirali, El Karamiyeti vel Harekatül Karmatiye Fit Tarih 204-205. Bu çevrelerin ahlak meselesindeki titizliklerini olmazsa olmaz bir imana nasıl çevirdiklerini görmek isteyenler, İhvan-ı Safa risalelerini okumalıdırlar. Mısırlı dahi düşünür Abbas Mahmud Akkad, Ölüm 1964, meseleyi çok güzel özetlemiştir. Karmati İsmaili ekolün, ilk günden itibaren bir züht, iffet, temizlik, maddiyat ve şehvete uzaklık, ruhsal aleme yakınlık felsefesinin menbaı olduğu bilinmektedir. Akkad, Fatimatüz Zehra ve Fatimiyyun, 91. Karmati toplumda Hazreti Muhammed'in öğretisi, onun ehli beytinin tavrı üzere uygulamaya geçirilmiştir. Bununla birlikte Karmati sentez, eski Yunan felsefesine de yer vermiştir. Şu hale göre, Karmatiliğin düşünce dünyasında üç unsurun yer aldığını söyleyebiliriz. Kur'an vahyi, Hazreti Muhammed öğretisi, Yunan felsefesi. Bu konuda bakınız Galip 160-164. İdeal özgürlük, eğitim ve üretim. Karmatilik konusunu noktalamadan önce bu ekol mensuplarının sosyal hayatlarına ve yetişme usullerine de kısaca değinmek istiyoruz. Karmatiler fevkalade iyi yetişen, bunu sağlamak için de çok okuyan insanlardı. Denebilir ki insanlık tarihinde okuma, düşünme, yazma şeklinde üçlü bir sistemi hayatın temel uğraşı haline getiren ve bu uğraştan insanlık için olağanüstü bir miras yaratan en muhteşem kitle Karmati kitledir. İnsanlık tarihi eski Yunan'da dahil, Karmatilerin bu ihtişamına erişmiş ikinci bir zihniyet ve kitleden söz etmemektedir. Söylediklerimizi örneklendirmek için felsefi yapısı bakımından bir Karmati devlet olan Fatimiler devletini ele alalım. Darul Hikme, Hikmet Ocağı, Felsefe Yurdu denen medreselerde eğitim görürlerdi. Bu Darul Hikmeler Suriye'de Selemiye, İran'da Ahvaz, Tunus'ta Mehdiye, Mısır'da ise Kahire ve Mansuriye kentlerinde inşa edilmişti. Hakim Bi'emirillah'ın Kahire'de inşa ettirdiği Darul Hikme bunlardan biridir. Kitap okuma işini meclis, çoğulu mecalis denen yerlerde yaparlardı. Bu mekanlarda yapılan konuşmalarda meclis veya mecalis adını almaktadır. Karmat bilginlerin sohbet ve tartışmalarını içeren eserlerde bu adla anılmıştır. İhvan-ı Safa risaleleri bu sistemle yaratılan ürünlerin en muhteşemi olarak insanlığın elindedir. Meclislerde her türlü bilim ve felsefe konuşulurdu. Müzakereler ciddi biçimde yazıya geçirilir, sonra bu zabıtlar temize çekilerek kitap haline getirilirdi. Kitap şeklini alan meclisler, gerekli görülen kişilere o arada halifelere gönderilirdi. Meclisler muhtelif gruplar için ayrı ayrı idi. 1. Bilgi ve hikmet derecesi yüksek, seçkin dostlar için. 2. Devlet büyükleri ve yüksek bürokratlar için. 3. Sıradan insanlar ve yolcular için. 4. Halktan kadınlar için. 5. Saraylı kadınlar için. Karmati felsefenin tökezlediği yer. Karmati felsefenin tökezlediği yer, bütün Şii, Batini, Sufi sistemlerdeki tökezleme noktasının aynıdır. Masum imam ve onun kutsal metinlerden tevillerle ürettiği batini içsel anlamlar arenası. Meseleyi daha yakından görelim. Mistik felsefe açısından batini bir ekol olan Karmatiliğin, tedirginlik ve ürküntü yaratan yanı yaptığı yorumlar değil, özelde karmatilerin, genelde de tüm sufi ekollerin, Kur'an'ın gerçek anlamını ancak batini imamlar, sünni sufizmde kutuplar, pirler, mürşitler bilir yolundaki iddialarıdır. Bu iddia Kur'an'ın evrenselliğini ve genelliğini işlemez hale getirdiği için Kur'an'ın inkarına benzer tehlikede sonuçlar doğurabilmektedir. İlk bakışta fark edilemeyen veya herkesin hemen fark edemeyeceği bir mananın varlığı hiçbir şekilde inkar edilemez. Bu bütün evrensel metinler için olduğu kadar Kur'an için de geçerlidir. Bu hermenötüğün bir icabıdır. Öte yandan Kur'an hem batın kavramına yer vermiştir hem de tevil kavramına. Kur'an ayrıca kendisinin anlaşılmasında bir kalp yolu veya sezgi yolundan da söz etmiştir. Ancak Kur'an bu nazik konularda vücut bulacak sapmalara karşı tedbir olarak üç itirazdan kaçınılması gerektiğini dikkat çekmiştir. 1. Aklın komutanlığına itiraz. Aklını işletmeyenler, yani aklı bloke edenler veya akla sınır koyanlar üzerine pislik indirilecektir. Allah pisliği aklını işletmeyenler üzerine atar. Yunus 100. 2. Tevil yetkisinin ilimde derinleşme şartına bağlanmasına itiraz. Ali İmran 7. ayetin açık beyanına göre Kur'an'daki esas anlamı bilmek Allah ile ilimde derinleşmiş olanların hakkı ve yetkisi dahilindedir. Allah hem bu ayette hem de aynı surenin bir başka ayetinde ilim sahiplerini kendisiyle aynı yetkileri kullanma gücüyle donattığını bildirmektedir. Kitabı sana indiren O'dur. O'nun ayetlerinden bir kısmı muhkemlerdir ki, onlar kitabın anasıdır. Diğer ayetlerse müteşahbihlerdir. Şu var ki, kalplerinde bir eğrilik, bozukluk bulunanlar, fitne aramak, O'nun teviline öncelik tanımak için kitabın sadece müteşabih kısmının ardına düşerler. O'nun tevilini ise bir Allah bilir, bir de ilimde derinleşmiş olanlar. Bunlar O'na inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez. Ali İmran 7. Allah kendisinden başka Tanrı olmadığına tanıklık etmiştir. Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık etmişlerdir ki, O aziz ve hakim olandan başka hiçbir ilah yoktur. Ali İmran 18. Bu ayette Allah'ın tanıklığıyla ilim sahiplerinin ve meleklerin tanıklıkları aynı mertebede gösterilmektedir. Ve iki ayette de altı çizilmektedir ki, kıstas ilimdir. Falan tarikattan veya filan soydan gelmek değil. Dikkat edilirse ilim mutlak kullanılmıştır. Yani burada din kaydı da yoktur. İlim kimde varsa tevil gücü onda olacaktır. Gerisi sadece lakırdıdır. 3. İlimden nasibini almayanların kalplerinin mühürlenmesine itiraz. Kur'an, kendisinin layıkıyla anlaşılmasında bir kalp yolundan söz etmiştir. Hiç kuşkusuz bu Kur'an'da kalbi olan yahut tam bir tanık olarak kulak veren için mutlak bir öğüt vardır. Kaf 37. Ancak bu yetkinliği kullanabilecek kalbin ilimden nasipli kalp olması gerekmektedir. Yani sonuçta iş ilimden nasipli olmaya bağlanmıştır. Çünkü kalbin o işaret edilen idrak gücüne ulaşması ancak sahibinin ilimden nasipli olması şartına bağlanmıştır. Filan veya falan soydan gelme şartına değil. İlimden nasip yoksa kalp kan pompalamanın ötesinde bir işe yaramayacaktır. Çünkü Allah böyle bir kalbi mühürlemektedir. Böyle bir kalp ancak kanı pompalayan bir et parçası olarak görev yapar. Sonsuzu yakalayan idrakin sahibi olamaz. İlimden nasipsizlerin kalpleri üzerine Allah işte böyle mühür basıyor. Rum 59. Tam bu noktada Mütezile ekolünün yetiştirdiği en büyük düşünürlerden biri olan Kadı Abdülcabbar'ın akıl nakil konusundaki tespitlerine göz atmayı çok yararlı görmekteyiz. Abdülcabbar Ölüm 415 Taksim 1024 şöyle demektedir. Akıl ve ilimle ispatı yapılamayan şey itikat konusu da olamaz. Böyle bir şeyin inkarı gerekir. Bunun içindir ki Kur'an'ın kalpte olan bir manadan ibaret olduğunu, akli zaruri delille ispatının söz konusu edilemeyeceğini söylemek, Kur'an'ın reddedilmesini istemekle aynı anlama gelir. Kadı Abdülcabbar El-Muni Halkul Kur'an 14-15. Dahi kadımız aynı eserinde mükellef yükümlü tutulduğu şeyin mahiyetini dinsel nakillere ihtiyaç duymadan aklıyla da bilebilir diye bir fasıl açmıştır. O fasılda söylediklerinden bir özet nakledelim. Nakillerin sıhhatini tespitte ihtiyaç duyulan aklın, kendi tespitlerinin sıhhatini belirlemede nakillere muhtaç olduğunu söylemek doğru değildir. Nakilden maksadın Kur'an ve sünnet olduğu bellidir. İşte bu ikisinin güvenilir olup olmadığını ancak ilimle tespit ederiz. Çünkü Allah hikmet sahibidir, çirkin ve abesle meşgul olmaz. Allah'ı bilmeye ulaşmanın yolu da aklın sağladığı delillerdir. Bu noktada nakillere ihtiyaç duyulmaz. Eğer aksini söylersek, yani aklın yerine nakli koyarsak, peygamberin her söylediğini bir başka peygamberle kanıtlamak gerekir. Ve bu durum bir teselsül ile ilk peygambere kadar gider. Peki o ilk peygamberin söylediğini ne ile doğrulayacağız? Akılla, yani her hal ve şartta nakillerin doğruluğunu belirleyecek olan akıldır. Abdülcabbar'ın açtığı yoldan yürüyenlerin en önemlilerinden ve Kur'an dilinin ölümsüz ustalarından biri olan İsfahanlı Ragıp, Ölüm 502-1108, anıt eserlerinden biri olan Ezzeriya ile Mekarimmiş Şeria'da, peygamberlerin ve aklın insanları gerçeğe ve Tanrı'ya, Hakk'a ileten iki kılavuz oluşu başlığı altında, batın ve zahir kavramlarını Kur'an açısından nasıl anlaşılması gerektiğini de vurgu yapan şu muhteşem satırları yazmıştır. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın insanlara iki Resulü vardır. Birinci, içten dışa olan batın Resul. İkinci, dıştan içe olan zahir Resul. Bunların birincisi akıl, ikincisi peygamberdir. Hiçbir insan batın Resul'den gereğince yararlanmayı öne almadan zahir Resul'e yol bulamaz. Batın Resul, akıl, zahir Resul'ün çağrısının sağlık ve geçerliliğini bilmede esastır. Eğer batın Resul olmazsa, zahir Resul'ün sözünün kanıtlığı ve bağlayıcılığı olmaz. Bu böyle olduğu içindir ki Allah, kendisinin birliğinde ve peygamberliğinin doğruluğunda kuşkuya düşenleri akla gönderir. Başka bir deyişle onları peygamberlerinin söylediklerinin doğruluk ve tutarlılığı konusunda akla başvurmaya çağırır. Akıl komutandır, din asker. Akıl olmasa din geçerli ve kalıcı olamaz. Elbette ki din olmayınca da akıl şaşkın halde kalır. Bu ikisinin birleşip kucaklaşması ise nur üzerine nurdur. Nur suresindeki nur üstüne nur 24 Taksim 35 ifadesi işte bunu göstermektedir. Ragıp Ezzeriya 207. Anlaşılan o ki Kur'an egemenliği akıl ve ilme vermeyen tevilciliğe de karşıdır. Batıncılığa da tevil ve batini anlamı keşfetmek, İlim sahiplerinin gelişmiş yetilerinden ve sezgilerinden ibarettir. O halde tevil, filan veya falan soydan, şecereden gelenlerin tekeline değil, ilim adamlarının özgür faaliyetlerine bırakılmıştır. Bu bakımdan batini felsefelerin o arada karmatiliğin masum imamın varlığına bağlı tevil ve batini anlam telakkileri temelinden Kur'an dışıdır. Ama unutmayalım ki sadece karmatiliğin değil, sünni müstisizm tamamen bu batinilikteki sistemle işleyen batin, tevil, keşf, kalp yolu vesaire kavramları da tamamen Kur'an dışıdır. Gazali gibi saray üleması veya saltanat dincisi zevat, meselenin tam bu noktasında akıl almaz bir ikiyüzlülüğe tevessül ederek aynı anlayışın sünni muhitlerde işleyişine meziyet, İsmaili karmati muhitlerde işleyişine rezilet veya fadiha demektedir. Esas rezilet veya fadiha onların bu çifti standartlı tutumudur. Özetleyelim. Meselenin belirleyici sorusu şudur. Batın mı zahire uyacak veya uydurulacaktır? Yoksa zahir mi batına uyacak veya uydurulacaktır? Hayati soru budur. Kur'an'ın cevabı kısa, açık ve radikaldir. Batın zahire uydurulacaktır. Yani batın akla ve bilime uydurulacaktır. İsfahanlı Ragıp'ın muhteşem tabirini kullanırsak, akıl her alanda, o arada dinde de komutan olacaktır. Kısacası tevili, bir tür ikinci Kur'an halinde baş tacı etmeleri, bütün sufi sistemlerin, o arada karmatilerin en zararlı yanlarıdır. Bu, Kur'an dışı tevil anlayışı yüzünden batınileri eleştiren Gazali ve benzerleri, eleştirilerinin varlığı yüzünden değil, o eleştirileri sadece batınilere yöneltmekle sergiledikleri ikiyüzlülük sebebiyle haksızlık etmekteler. Gerçek şu ki, batıncılık iki cephesi de hep Kur'an'a atıf yapıyorlar ama sonuçta yolu Kur'an'ın dışına çıkarıyorlar. Başka bir deyişle bu ekollerin tümü Kur'an'ın gönderme yaptığı ilk ve en önemli adres olan aklın yerine masum imamın veya kutubun, Hatemül Evliya'nın, Gavs'ın, Mürşid'in, Mehdi'nin batini tevilini koyarak Kur'an'a ters düşmekteler. Karmati hareket gibi muhteşem bir düşünce ve siyaset aksiyonunun Kur'an vahyini rahatsız eden bu tavrı insanlık dünyası için çok büyük bir kayıp olmuştur kanısındayız. Bu rahatsız edici tavır birçok düşünürün karmati mirastan güvenerek yararlanmasını engellemektedir. 22. ayrımın sonu. Sayfa 271.